Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Hazar 1401, Hicri Kameri 10 Cemadülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 5 Aralık 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, haftanın bakışı ve Reyhane, aile ve toplumda kadın isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran'ın Balkan bölgesindeki ülkelerle ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi. Bahadır Cehromi düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'ni verimsiz göstermekte ısrar ettiklerini bildirdi. İran dışından yayın yapan Farsça medya, İran'da kaos ve güvensizlik yaratma çağrısında bulundu. Tüm General Bakri devrim muhafızları donanması gücünün zirvesinde dedi. FAO, İran'ın tahıl üretiminin 21 milyon tona ulaştığını bildirdi. Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerini gerçekleştirme çabaları devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Sırbistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, İran, Balkan bölgesi ülkeleriyle ilişkilerin genişletilmesini memnuniyetle karşılıyor, dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, dün Sırbistan Dışişleri Bakanı Avnika Dačić ile Belgrad'da yaptığı görüşmede şöyle dedi: "Tüm Balkan bölgesi için büyüme ve gelişme, dayanışma ve istikrar diliyoruz. İran, Balkanlar ile olan ilişkilerinin tarihini göz önünde bulundurarak bu bölgedeki tüm ülkelere dostluk eli uzatıyor ve Sırbistan'ın toprak egemenliği de dahil olmak üzere tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz," diyen İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi: "Sırbistan'ın Kosova sorunundaki barışçıl çabalarını destekliyoruz. Sırbistan'ın Batı'da Doğu, Doğu'da Batı ülkesi olduğuna inanıyoruz." İran Dışişleri Bakanı, İran'daki son huzursuzluklara, tacize, dış müdahale ve birleşik bir savaşın eşlik ettiğini ve İran halkının bu birleşik savaştan gururla çıktığını kaydetti ve şöyle dedi: "Amerika ve birkaç batılı ülke İran'da kaos yaratmaya çalıştı ve Amerika'nın hedeflerinden biri İran'ı müzakere masasında büyük tavize vermeye zorlamaktı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Dačić de bu ortak basın toplantısında şöyle dedi. Bu yıl İran ile Sırbistan arasında iki ülke arasındaki çok uzun süreli ilişki geleneğinin bir kanıtı olan ilişkilerin kurulmasının 85. yıl dönümüdür. Dačić İran'daki iç olaylara atıfta bulunarak şunları ekledi. Başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz ve tüm sorunların İran milletinin yararına çözülmesini umuyoruz.
İran Petrol Bakanı Cevat Ovcı, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 185. toplantısı ve 34. OPEC Plus Bakanlar Toplantısının video konferans şeklinde gerçekleşmesinin ardından toplantının en önemli gündemini açıkladı. Cevat Ovcı, toplantının en önemli gündeminin küresel petrol piyasasındaki son gelişmeler ve önceki OPEC Plus kararlarının uygulanma durumunun değerlendirilmesi olduğunu belirterek şöyle dedi. OPEC Plus'ın 33. toplantısına alınan karara göre ittifaka üye ülkelerin toplam üretiminin Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil düşürmesine karar verildi. Cevat Ovcı şöyle dedi. OPEC Plus üyeleri önceki OPEC Plus toplantısında üretimi Kasım ayından 2023'ün sonuna kadar günde 2 milyon varil azaltma kararının uygulanmasını vurguladı. Ovcı ayrıca şu ifadeleri kullandı. Koronanın Çin başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde yayılmasının dünyanın ekonomik büyümesi üzerinde olası sonuçları ve talebin olası zararına ilişkin bazı endişeler sebebiyle önümüzdeki aylarda petrol arz fazlası ihtimaline ilişkin bazı endişeler var.
İran Kültür, Miras, Turizm ve Sanatlar Bakanı Kadim Medeniyetler Meclisi üye ülkelerine işbirliği, dayanışma ve kültürel ve diplomatik çabalar çağrısında bulundu. Bağdat'taki Kadim Medeniyetler Meclisi'nin 6. toplantısında İzzetullah Zerkami bu meclisin önemli misyonunu münhasırlık, üstünlük ve modern ırkçılık ve bazı hükümetlerin tek taraflı eylemleriyle temel bir yüzleşme olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras Bakanı ayrıca şöyle dedi. Ekonomik terörizm araçlarını kullanarak diğer ulusları zarar görme riskine sokan ülkelerle başa çıkmak Kadim Medeniyetler Meclisi üye hükümetlerinin görevidir. Zerkami, kültürel varlık kaçakçılığıyla etkin bir şekilde mücadele etmek ve yağmalanan eserlerin menşe ülkelere iade edilmeye çalışılması için kültürel varlıkların iadesi konusunda uluslararası toplumun sorumluluğuna da dikkat çekti. Zerkami, Kadim Medeniyetler Forumu'na üye ülkeler arasında mücadele odaklı ortak işbirliği sayesinde kültürel tarihi eserler konusunda kaçırılmış ve yağmalanmış ve çalıntı malların iadesine ve bu alanda ortak bir çalışma grubu oluşturmasına vurgu yaptı. İran Kültürel Miras Turizm ve El Sanatları Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin 2023'te Kadim Medeniyetler Forumu'na başkanlık etmeye ve bu forumun bakanları için Tahran'da bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu duyurdu.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadir Cehrumi, düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti'ni gerçek değilmiş gibi göstermekte ısrar ediyorlar dedi. Cehrumi, son isyanların ana sebebi düşmanların ülkenin göstergelerinin büyüdüğünü ve yaptırımlarının etkisinin zayıfladığını görmesiydi dedi. Eylül ayının sonundan bu yana İran'ın çeşitli bölgeleri isyanlara tanık oldu. Daha ilk günlerde bazı medya organlarının bu isyanların yayılmasındaki rolü aşikardı. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadir Cehrumi şöyle dedi. Hükümetin çalışmalarının başlamasıyla birlikte yeniden iç kabiliyetine güvendiğimiz için ülkemiz yeniden ilerleme yolundadır. İran'da mevcut hükümetin dış politikasında komşularla iletişimin önceliğine değinen Cehrumi şöyle dedi. Komşuluk diplomasisi ile dış ticaret hacmi büyük ölçüde artış kaydetti. Hükümet sözcüsü, dengeli bir diplomasinin korunmasıyla İran'ın petrol satışları hükümetin başlangıcına göre yaklaşık 2,5 kat arttı ve bu düşmanların İran'a felç edici bir ambargo uygulama sözü verdiği bir sırada yapılıyordu.
İran Devrim Muhafızları Haklı İlişkiler Müdürlüğü güvenlik güçlerinin ülkeyi terk etmeye teşebbüs etmesinden önce Melis Rıza Dastani'nin öldürülmesine karışan iki kişinin tutuklandığını duyurdu. Merhaber Ajansı'na göre Devrim Muhafızları Ordusu Genel Halkla İlişkileri yayınladığı bildiride güvenlik görevlilerinin istihbarat takibinin ardından İsfahan Eyaleti Milis Güçlerinden Rıza Dastani suikastine karışan iki kişiyi ülkeden kaçamadan yakaladılar. 28 Kasım'da Milis Rıza Dastani İsfahan şehrinde silahlı bir saldırıda iş yerine giderken şehit edildi. Bu arada İsfahan vilayetinin başsavcısı Hucetul İslam Esadullah Caferi dün yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin şehit edilmesinin faillerinin hızla tespit edilip tutuklanması için özel bir adli emir çıkarıldığını duyurdu. Son olaylar sırasında durumu kontrol altına almak için İsfahan mahallelerinden birine bir dizi güvenlik gücü gönderildi. İki silahlı motosiklet sürücüsü ayaklanmalardan yararlanarak ateş açtı. İki güvenlik kuvvetini şehit etti ve 8 kişiyi yaraladı.
İran'ın farklı bölgelerinde güvensizlik ve huzursuzluk yaratma konusundaki uğursuz amaç ve hedeflerine şimdiye kadar ulaşamayan İran İslam Cumhuriyeti karşıtı Farsça yayın yapan Metre bu haftanın son 3 gününde kaos çağrısı yaptı. Söz konusu medya 5 ila 7 Aralık tarihlerinin öğrencilerin tarihi gününü bozulma ve silahlanma gününe çevirme çağrısında bulundu. İran dışından bazı devletlerin himayesinde yayın yapan Farsça medya çağrısında isyancıların halkı silahlandırmaya ve ilkeleri çiğneyen slogan ve taleplere yönlendirmesi gerektiği belirtildi. Çağrıda isyancılar kaosa ve güvensizliğe davet edildi. Silahlan hashtag'i adı altında yeni isyana çağrıldı. Eylül ayının sonundan bu yana İran'ın çeşitli bölgeleri isyanlara sahne oldu. Daha ilk günlerde bu isyanların yayılmasında bazı geleneksel ve modern medyanın rolü aşikardı. Bu isyanlarda Amerika ve bazen Avrupa'nın siyasi liderleri, medyaları ve İran milletinin haklarını destekleme sloganı adı altında Batı tarafından desteklenen ülke dışındaki Farsça medya İran halkının güvenliğini bozmak için her yolu denedi. Londra merkezi iki medya kuruluşu BBC Farsça ve İran International'da İran'da protestoların isyana dönüşmesinde ve isyanların şiddetlenmesinde önemli rol oynadılar.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakari, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın benzersiz yeteneklere sahip ve uzun menzilli füzeler, hassasiyet ve mayın döşeme yetenekleri ve çeşitli İHA'larla donanım olmak üzere gücünün zirvesinde olduğunu söyledi. İran'ın güneyinde bu şehirde bulunan İslam Devrim Muhafızları Donanması'nın ikinci bölgesinin savunma kabiliyetlerini ziyaret eden Tümgeneral Muhammed Bakari şöyle dedi. İslam Devrim Muhafızları Donanması, mukaddes savunma dönemi ve saldırgan Amerikanlarla çatışmada değerli tecrübesini kullanarak Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini temin etmiştir ve bu hazırlıkla savunma kabiliyetini her geçen gün genişletmektedir. Tümgeneral Bakri, Devrim Muhafızları Donanması'nın muharebe gemileri, füze rampaları, mayın tarama gemileri ve diğer tipteki gemiler ile su üstü muharebelerinin nicelik ve niteli bakımından gücünün geçmişte kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu belirterek şunları vurguladı. Bugün düşmanların İran Körfezi'ndeki platformlarda, sahillerde ve adalarda İslam Cumhuriyeti'nin çıkar ve tesislerine yönelik bir niyetleri ve gözleri varsa, karşılarında İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun kahraman deniz kuvvetleri olduğunu göreceklerdir.
İran Bilim Araştırma Teknoloji Bakanlığı Danışmanı İran'ın dünyanın en yenilikçi 53. ülkesi olduğunu söyledi. İran'ın batısındaki Kermanşah kentinde Mustafa Safdari Rençber, İran'ın teknolojik ilerleme açısından iyi ilerlemesine atıfta bulunarak şöyle dedi. Kalkınma, yenilik, ilerleme yolunu izlemek bilim ve teknolojinin kullanılmasını gerektirir. Safdari Rençber, yenilikçiliğin ancak araştırma ve bilimle mümkün olduğunu, aksi halde buna dikkat edilmeden yenilenmenin sağlanamayacağını ve bundan sonra yenilenmenin sağlanmasında en önemli faktörün arz ve talep piyasasının dinamikleri olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son raporunda İran'ın tahıl üretimi 21 milyon tona ulaştığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu yıl İran'da buğday üretimindeki %25 ve pirinç üretimindeki %20'lik büyümeye atıfta bulunarak İran'ın bu yılki toplam tahıl üretiminin 20.8 milyon ton olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO son raporunda İran'ın tahıl üretiminde %17,3'lük büyüme olduğunu açıkladı. Tarımsal üretimin geliştirmesi, özellikle de hububat gibi stratejik ürünlerin üretiminin artırılması, İran hükümetinin ekonomi alanındaki önceliklerinden biri olmuş ve İran'ın tahıl üretiminin hasat yılında 21 milyon ton sınırına ulaşması sağlanmıştır. Bu yıl buğday ve pirinç İran'da önemli bir üretim artışıyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın toplam tahıl rezervinin 2022 yılında 857 milyon ton olacağı tahmin ediliyor ve İran'ın payı %1,5 olarak hesaplanıyor.
Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, ülkenin sınır muhafızlarının İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye ile sıfır sınır noktalarında konuşlandırıldığını duyurdu. Yahya Resul yaptığı açıklamada bu ülkenin Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şia El-Sudani'nin sınır hattını kontrol etme emri verdiğini ve bu emri verdikten sonra sınır muhafız kuvvetlerinin görevlerine başladığını söyledi. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü, Irak Başbakanlığı da sınırları daha iyi kontrol edebilmek için sınır muhafız kuvvetlerine silah ve insan gücü dahil olmak üzere daha fazla ekipman sağlanması talimatını verdiğini söyledi.
Irak haber kaynakları Musul'daki Türk askeri üssü Zeylikan'a 8 Grad roketinin isabet ettiğini bildirdi. Sabirin News Telegram kanalının haberine göre pazar akşamı Irak'ın Musul vilayetinde bulunan Türkiye'nin Zeylikan askeri üssüne 8 Grad roketi isabet etti ve üssün içinde yangın çıktı. El Meyadin ise pazar akşamı Irak'ın Musul kentinin doğusundaki Neynova Ovası ve Başika bölgesinde büyük bir patlamanın olduğunu bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerini yeniden tesis etme çabalarını açıkladı. İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapmak için çabalarını sürdürdüklerini belirterek, mevcut durum göz önüne alındığında yakın gelecekte herhangi bir barış görüşmesi yapmamız pek ihtimal değil, ancak yine de bu mümkün ifadesini kullandı. Kalın'a göre Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya yakın ilişkilere sahip ve Ukrayna'daki savaşı sürdürmekten yana değil.
Pentagon yetkilileri Amerika'nın yeni yıl bütçesinde ödenek sıkıntısı yaşıyor ve bu konunun Ukrayna'ya silah gönderilmesinde etkili bir faktör olacağı söyleniyor. Yine göre Politico Amerikan Savunma Bakanlığı dahil belgelerin atıfta bulunarak bir raporda şunları yazdı. Pentagon bütçe kesintileri Amerika'nın Ukrayna'ya mühimmat da dahil olmak üzere askeri yardımını etkileyebilir.
Filistin direnişi Filistinlileri Filistin topraklarından çıkarmak isteyen Siyonist rejimin radikal müstakbal bakanı Etmar Ben-Guer'e suikast düzenlemekle tehdit etti. Siyonist rejimin 12. kanalı bu rejimin güvenlik kurumlarındaki üst düzey yetkililerden alıntı yaparak İsrail rejiminin Şabak olarak bilinen iç güvenlik örgütünün muhtemel İçişleri Bakanı olacak Etmar Ben-Guer'e güvenliğiyle ilgili tedbirlerin artırıldığını bildirdi. Filistin direniş grubu Arin el-Asud Ben-Guer'i tehdit ederken geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da çok sayıda Filistin vatandaşının şehit edilmesinden onun sorumlu olduğunu açıkladı.
Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü geçici Siyonist rejimi elebaşı Herzog'un Bahreyn'e ziyaretinin Arap ülkeleri ve Müslümanların ilk ve en önemli sorununa hakaret olduğunu vurguladı. Siyonist rejimi elebaşı İshak Herzog dün gittiği Maname'de Bahreyn Dışişleri Bakanı tarafından askeri törenle karşılandı.
İnsan hakları örgütleri Suudi Arabistan'da 6 düşünce mahkumu da dahil olmak üzere 15 kişinin infaz edildiğini ortaya çıkardı. Sent olarak bilinen İnsan Hakları Örgütü dün yayınladığı bildirdi. Suudi Arabistan vatandaşlarının kendi ülkelerinin hükümetleri tarafından keyfi olarak infaz edilmesine yönelik protestolara ve uluslararası kınamalara rağmen Riyad makamlarının 6 düşünce mahkumunu ölüm cezasına çarptırdığını bildirdi.
Türk ordusu güçleri Suriye'nin kuzeyinde devam eden yasa dışı operasyonlarda halk savunma birliklerine bağlı iki mensubu öldürdü. TRT'nin haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı dün iki YPG silahlı unsurunun öldürüldüğünü duyurdu ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun devam ettiğini vurguladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sirri'ye pazar gecesi yaptığı konuşmada bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin herhangi bir saldırıya karşılık vermeye hazırlıklı olduğu uyarısında bulundu.
Amerika'nın Kentucky eyaletinde bir silahlı çatışmada 4 kişi öldü.
Ve son haberimiz 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Senegal'ı 3-0 mağlup eden İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Öte yandan Fransa Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'ndan zararlı çıkma kaygıları etrafında. Ukrayna'daki savaşın üzerinden yaklaşık 10 ay geçiyor ve sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bu savaşta Avrupa ülkelerinin Amerika'dan daha fazla kayıp ve zarara uğradığını itiraf etti. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'daki savaşın Avrupa ve Amerika'yı farklı şekilde etkilediğini ve Avrupa'nın daha fazla kayıp ve zarara uğradığını itiraf ederek şöyle dedi. Batılı devletler Ukrayna'ya silah göndermeye devam ediyor. Amerikan siyasetlerinin ardından Ukrayna'ya destek amacıyla savaşa giren ve Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli cezai siyasetler uygulayan Avrupa devletleri savaşın derinleşmesiyle birlikte artık ciddi ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerle karşı karşıya. Avrupalılar mevcut sorunlar sebebiyle iskan ve günlük ihtiyaçları çok zorlaşan bir mesele haline gelmiş Ukraynalı mülteci dalgasıyla karşı karşıya. Bu durum Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat Rus doğal gazına ve petrolüne bağımlılıkları sebebiyle artık enerji tedariki, özellikle yakıt ve gıda tedariki konusunda zor durumdayken yaşanıyor. Bu sorun bu ülkelerin birçok vatandaşının ekonomik durumunun kötüleşmesine yol açmış. Bu nedenle onları bekleyen soğuk günlerden endişe duymalarına sebep olmuştur. Avrupa'da toplumsal protestoların yayılmasına neden olan bu konunun çığ gibi büyüdüğü görülüyor. Ukrayna'da savaşın devam etmesi Avrupa Birliği'ni de zayıflatmış ve bu birliğin konumunu düşürerek birliğe üye çeşitli ülkelerdeki sağcı akımları güçlendirmiş, hatta bazı ülkeleri Avrupa Birliği'nden ayrılmaktan söz etmeye zorlamıştır. Bu bağlamda bazı ülkeler bağımsız hareket etmeye bile karar vermiştir. Bazı üye devletlerde Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşa müdahaleci siyasetlerine katılmamakta ve bunu kendi istek ve ihtiyaçlarına ve Avrupa ideallerine aykırı bulmaktadır. Bunu da açıkça ifade etmekteler.
Fransız Vatansever Partisi'nin lideri Florian Philippe, Avrupa Birliği'nden çekilme çağrısında bulundu ve şöyle dedi. Avrupa Birliği ve bu birliğin komisyon başkanı totaliter bir politika benimsemiştir. Bu nedenle Fransa'nın birlikten ayrılması gerekir. Öte yandan Washington'dan yardım ve destek bekleyen Avrupa ülkeleri Amerika'nın kayıtsızlığıyla karşı karşıya kalmıştır. Avrupalıların maddi ve manevi yardım alma konusundaki ihtiyaç ve beklentileri sadece Amerika tarafından cevapsız bırakılmakla kalmamış, bu ülke onlara akaryakıt konusunda bile destek vermemiş ve yüksek fiyatlı yakıt satarak sadece kendi çıkarlarını gözetmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere bazı Avrupalı yetkililerin protestolarına neden olan bir durum ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Macron şöyle diyor: Amerika kendi gazını Avrupalılara iç piyasasındaki gaz fiyatının 3 ila 4 katını fiyattan satıyor. Elbette Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarının bir kısmını Amerika'dan karşılamaktan başka çareleri yoktur ve bu konu şimdi Avrupa Konseyi Başkanı tarafından da gündeme getiriliyor. Avrupalı yetkililer savaşta Ukrayna'ya yardım etmeye ve işbirliği yapmaya devam ederken bu savaş aslında uluslararası arenadaki ekonomik ve siyasi güçlerini zayıflattı. Görünen o ki sadece birleşik bir Avrupa ordusu ve güçlü bir Avrupa kurma hayali zayıflamış değil, aksine Avrupa uluslararası arenada bile bazı politikalarını gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Çin'i ziyareti ve bu ülkeden Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için yardım istemesi Avrupalıların acizliğini göstergesidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransa Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretinin amaçları etrafında. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington'a yaptığı 3 günlük resmi ziyaretinde Amerikalı milletvekillerine bu ülkenin Fransız şirketlerine yönelik sanayi sübvansiyonlarının olağanüstü agresif olduğunu söyledi. Kongre üyelerine ve Amerikalı iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada Macron, "Bu siyasetler Fransız iş insanları için çok aleyhte bir tutumdur," dedi. Macron, Biden tarafından yakın zamanda imzalanan ve 2022 enflasyonu düşürme yasası IRA olarak bilinen yasaya atıfta bulundu. Dolaylı olarak Amerika'nın bu kararını eleştirdi. Bu yasaya göre Amerikan hükümetinin üreticilere verdiği destekte milyarlarca dolar çevre dostu sanayicilere verilecek. Beyaz Saray bu kararı Amerikan imalatını canlandırmak ve yenilenebilir teknolojileri teşvik etmek için yenilikçi bir çaba olarak görüyor. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri Amerika'nın yeşil ekonomi sektörünü sübvanse ederken vergiler koyarak Avrupa ile bir ticaret savaşı yürüttüğüne inanıyor. Böylece onları ve Avrupalı şirketleri Amerikalı rakipleriyle adil bir şekilde rekabet etme fırsatından mahrum bırakacaktır. Fransa Ekonomi Bakanı uluslararası ticaretin ilkelerine aykırı olduğunu düşündüğü sübvansiyon rekabetini eleştirerek Amerikan müttefikine karşı Avrupa Birliği'nin koordineli, birleşik ve güçlü tepki göstermesi çağrısında bulundu ve şöyle dedi: Avrupa'da kurulmak istenen bazı büyük yabancı şirketler artık Avrupa siteleri ile Amerika siteleri arasında kararsız kaldılar. Bu durumlarda Biden yönetimi tarafından sağlanan mali yardım miktarı Avrupa Komisyonu tarafından izin verilen maksimum miktarın 4 ila 10 katı kadardır.
Fransız orta sınıfının istihdama ihtiyacı olduğunu vurgulayan Macron da Amerikan ürünlerini satan bir pazar haline gelmek istemiyoruz. Çünkü sizinle birebir aynı ürünlere sahibiz. Sonuçta son yasasının sonucu şu ki kendi sorununuzu çözebilirsiniz ama bizim sorunumuzu büyüteceksiniz. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre bu sözlere yanıt olarak Amerika'nın temiz enerji ekonomisinde kaydettiği ilerlemenin Avrupalılara yardımcı olacağını iddia etti. Son haftalarda Avrupalı liderler ve üst düzey yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticaret savaşı riski hakkında ve tehdit konusunda uyarılarda bile bulundular. Washington, Avrupa Birliği'nin eleştirilerini görmezden gelmeye devam ederse Washington'a karşı argümanlarını sunmak için Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuracaklarını bile vurguladılar. Avrupalı şirketlerin Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçları ve enerji fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artış nedeniyle aldığı zarar Amerikan şirketlerine kıyasla çok daha fazla değerlendiriliyor. Avrupa kıtasının önümüzdeki yıl ekonomik durgunluğa girme riskinin artması konusundaki endişeler de doğal olarak artıyor. Artan enerji fiyatlarının Avrupalı şirketler üzerindeki çok olumsuz etkileri Amerikalı emsallerine göre çok daha fazla ve binlerce işi riske atıyor. Bu endişe Avrupa hükümetlerinin ve üst düzey yetkililerinin Avrupa ile Amerika arasında bir ticaret savaşına girme tehlikesi konusunda uyarıda bulunmalarına ve bu Amerikan politikasına karşı kararlı teklifler hazırlanması gerektiğini vurgulamalarına neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump ise Avrupa'nın Amerika ile olan ticari ilişkilerini, özellikle önemli ticaret dengesi fazlasını Avrupa lehine suistimal ettiğini ve sonunda büyük bir ticaret başlattığını iddia ederek bu alanda bir inceleme talep etmişti. Avrupa Birliği ülkeleriyle pratikte büyük bir savaş başlatmıştı. Yine Amerikan Başkanı Joe Biden, Ocak 2021'in sonunda göreve başladıktan sonra Avrupa'nın bir kez daha Amerika'nın yörüngesine girmesi ve Washington'un Avrupalıları kendi seçtiği politikaları uygulamak için bir araç olarak kullanabilmesi için transatlantik yakınsamayı canlandırma yönünde yoğun bir çaba sarf etti. Büyük Amerikan şirketlerinin vergilerinin muaf tutulduğu enflasyonu düşürme yasası gibi Biden yönetiminin Amerikan ekonomisini canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği ekonomik ve ticari alandaki tedbir ve eylemlerinin aslında Avrupa ekonomisi için elverişsiz bir durum yaratmıştır. Böylelikle Macron'un Amerikan gezisi Amerika ile Avrupa arasındaki ticari gerilimler doruk noktasındayken yapılmış oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1401, Hicri Kameri 11 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 6 Aralık 2022 Salı. Müzik 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1359'da Tuğgeneral Pilot Ahmet Keşveri şehit edildi. Hicri Şemsi 1332 yılının Tiran'da, İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen Şehit Ahmet Keşveri, Hicri Şemsi 1351'de hava kuvvetlerine girdi ve helikopterle pilotluk eğitim kurslarını başarıyla bitirdikten sonra İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde inkılap karşıtı unsurların temizlenmesi faaliyetlerine başladı. İran bölgesinin hava kuvvetleri komutanlığını üstlendi ve canı gönülden vazifelerine ifa etti. Devrik Saddam ordusunun İran'a saldırması üzerine Şehit Keşveri çeşitli uçuşları ile mütecaviz düşmana ağır hasarlar verdi ve nihayet Hicri Şemsi 15 Hazar 1359'da saldırıya uğradı ve her zaman arzu ettiği şehadete kavuştu. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1369'da İran'ın önde gelen musiki hocalarından Menüşe Cihanbeklu 62 yaşında hayata veda etti. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Üstad Cihanbeklu musiki kendi dönemindeki önde gelen musiki üstadlarından öğrendi. Ardından tahsilini bitirmek amacıyla Avusturya'ya gitti ve orada doktora diplomasını almayı başardı. Bu ünlü İranlı müzik hocası İran'a geri döndükten sonra bu dalda ders vermeye başladı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hazar 1375'te İranlı ünlü film yönetmeni ve senaryo yazarı Ali Hatemi vefat etti. Dramatik Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra İran Televizyonu ile işbirliği yapan Hatemi, film senaryosu yazarlığına başladı. Ali Hatemi'nin tüm filmleri aslında İran kültürüne nedenli ilgi duyduğunu göstermekte. Hatemi'nin filmlerinden Settarhan, Sute Delan, Kemalol Mulk, Anne filmleri ve ayrıca televizyon dizileri arasında Hezar Destan ve Sultan Sahip Karan adlı eserlerine değinebiliriz. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Azer 1357'de Tahran Üniversitesi'nin kurucusu Doktor İsa Sıddık vefat etti. Alem olarak bilinen İsa Sıddık son 100 yılın İran kültür tarihinin önde gelen şahsiyetlerinden olan Doktor İsa Sıddık Hicri Şems'i 1273'te Tahran'da dünyaya gelerek 17 yaşında Fransa'ya gitti ve matematik alanında lisansını aldı. İran hükümeti tarafından Tahran Üniversitesi'nin kurulması için görevlendirilen Doktor İsa Sıddık diğer kültürel alanlarda geniş faaliyetlerde bulundu. ...1062 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadül Evvel 382'de Nahif biliminin önde gelen hocası Ali bin İsa Romani vefat etti. Kendi dönemindeki edebiyat bilimiyle yakından tanışan Romani, fıkıh, kelam, Kur'an bilimleri gibi dini ilimlere büyük ilgi duyardı. Edebiyat bilimini kendi döneminin ünlü alimlerinden İbn-i Serac'dan öğrendi ve birçok öğrenci yetiştirdi. İcazul Kur'an romanının ünlü eserleri arasındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İYİ Parti'de taban kaygısı.
Yeni Asya.
Filistin'de en kanlı yıl.
Ve Star.
Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostlar 3 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Altılı Masa, CHP ve Altı Ok başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir yanda Altılı Masa'nın birkaç gün önce açıkladığı anayasa çalışması, diğer yanda CHP'nin bugün açıklayacağı vizyon belgesi. Bir yanda CHP Genel Başkanı'nın Amerikalı ekonomi danışmanı, diğer yanda CHP İstanbul İl Başkanı ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yaşandığı öne sürülen tartışma. Belli ki bu açıklamaları, belgeleri, partideki gruplaşmaları, çekişmeleri, hizipleri önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz medyada. Peki sağlıklı bir zeminde ideolojik, politik, entelektüel açıdan ufuk açıcı, derinlikli tahliller içeren tartışmalar yapılıyor mu parti içinde? Asıl soru bu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP 100 yıllık geçmişine, kurucu liderine, kuruluş sürecine ve işlevine, erken cumhuriyet döneminde başardıklarına, sonraki yıllarda kurtardıklarına rağmen günümüzde diğer partilerden çok da farklı davranamayan, yapısal sorunlarını aşmakta zorlanan bir parti. Bundan şüphesiz 12 Eylül 1980 darbesinin payı büyük. Ayrıca ideolojik düzlemde yön kaybı, sağ yöneliş, genel başkanın olağanüstü gücü, delege sistemi, belediye başkanlarının parti yönetimindeki etkisi gibi başka unsurlar da var. CHP, kurucu parti olarak özgül ağırlığı, tarihsel işlevi ve sorumluluğu oy oranının çok üzerinde olan bir parti. Bu, onun bazı adımları atmasını kolaylaştırıyor, bazı adımları atmasını zorlaştırıyor. Solun en büyük partisi, seçmen sadakati yüksek, eğitim ve gelir düzeyi açısından ülke ortalamasının üzerindeki kesimlerin en çok oy verdikleri parti. Okul var da rakibi yok. O nedenle bu konumunu sıklıkla hoyratça kullanıyor. Sonuçta siyaset demek ideoloji demektir. İdeolojisiz siyaset demagojiden ibarettir. CHP kurucu felsefesine, ideolojik köklerine uzak düşüp ikinci cumhuriyetçilerden, liberallerden CHP dışında siyaset yaptığı günlerde CHP'yi kapatıp müze olmasını önerenlerden, altı okun altısına birden aynı kararlılık ve tutarlılıkla sahip çıkmayıp üçünü atmak isteyenlerden medet umdukça büyüyemez.
Faruk Çakır 3 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Zamları Kim Yaptı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'yi idare edenlerin en iddialı oldukları nokta ekonomideki gelişmelerdi. İktidarlarının ilk yıllarında döviz fiyatları aşırı artmadı, dolayısıyla fiyatlar nispeten dengede kaldı. Gele gele işler değişti ve artık ülkemiz fiyat artışlarıyla dünya ile yarışıyor maalesef. Ne var ki bugünlerin gelişi bir bakıma o günlerden de belliydi. Vaktinde ve zamanında doğru işler yapılmayınca ya da yanlışlar çoğalınca işlerin bu noktalara geleceği belliydi. Ama Türkiye'yi idare edenler o günkü ikazları dikkate almadılar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Neticede bilhassa tarım ve hayvancılık yönünden ciddi bir krize sürüklendik. Öyle ki bir kilo peynir bir kilo etten daha pahalı hale geldi. Tabii ki bazıları o ne ala et ucuzladı diye düşünebilir. Fakat bu durum hem geçici hem de eşyanın tabiatına aykırı. İşin içinde olan uzmanlar yakın bir gelecekte et fiyatlarının tahmin ve beklentilerden daha fazla artacağı noktasında ikaz ediyorlar. O günlerdeki ikaz ve uyarıları dikkate almayan idareciler şimdiki uyarıları da dikkate almıyor ne yazık ki. Herkesin bildiği bir sır, ne hikmetse saklanmak isteniyor. Türkiye'deki pahalılığın asıl sorumlusu Türkiye'yi idare edenlerdir. Bunu tartışmanın acaba sorumlu kim diye etrafa bakmanın bir anlamı yok. Akaryakıt ve enerjiye zammı kim yapıyorsa asıl sorumlu onlardır. Çünkü eskiden beri bilindiği üzere benzine yapılan her zam diğer bütün zamları tetikler ve iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artar. Dün olduğu gibi bugün de durum değişmedi. Akaryakıta yapılan zam ortadayken peynire yapılan zamın sorumlusunu aramaya ne gerek var? Türkiye'yi idare edenler bunun böyle olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ama kabahatleri başkalarına, başarıları kendilerine almaya alışmışlar. Şimdi de ete, süte, peynire gelen zamlar sebebiyle üç harfli marketleri suçlamaya çalışıyorlar. Elbette üç harfli marketleri savunmak İşimiz değil. Kim yanlış yapıyorsa ona hesap sormak, kim keyfi zam yapıyorsa onu engellemek de idarecileri, siyasetçilerin ve dolayısıyla iktidarın işi değil mi? Bunu yapmayıp medyayı bu marketlerin aleyhinde istimal etmek adil mi? Varsa bariz hatalar zaten Kanun buna engel olmalı. Ancak şekeri üreten siyasi irade bu ürüne mesela %300 zam yapınca markete pirince zam yaptın diye kızma hakkı olur mu? Hem herkes görüyor ki devlet desteğiyle ve bir bakıma alternatif market olarak açılan yerlerde de fiyatlar ucuz değil. Herkes bakım görebilir. Devlet desteğiyle açılan markette hem de kendi markasıyla satılan 1 litre meyve suyunun fiyatı 3 harfli marketlerden daha pahalı. Şunu da akılda tutmak lazım ki bir market sahibinin ifade ettiği üzere tarladan bedavaya alınan bir ürünün İstanbul'daki market rafına gelmesi nakliye vesaire sebebiyle 5 ya da 7 TL oluyorsa orada ucuzluktan bahsetmek mümkün olur mu? Böyle bir piyasada zamların sorumlusu marketler mi olur? Lafı uzatmaya ihtiyaç yok. Türkiye'yi idare edenler yapılan zamlardan da sorumludur. Yapılırsa ucuzluktan da, suçu ve kabahati başkasına atmaktan vazgeçsinler.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir, 3 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bırakın şu ödül saçmalığını" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yine bankalar için ödül mevsimi başladı. Yurt dışındaki ekonomi dergileri Türk bankalarına ödül vermeye devam ediyor. Bu ödüllerin hepsi en iyi kelimesiyle başlıyor. En iyi banka, en iyi bireysel banka, en iyi KOBİ bankası, en iyi özel bankacılık, en iyi operasyon hizmeti veren banka, en iyi çağrı merkezi, en iyi dijital banka, en iyi insan kaynakları yönetimi. Bu ödüllerin hepsini Türk bankaları alıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tabii işin garip yanı bu ödülleri alan bankaların ödül aldıkları alanda dökülmeleri. Mesela her yıl tartışmasız en iyi dijital banka ödülü alan banka bir hafta sonra büyük bir dijital kıyamet yaşıyor. Sistemi çöküyor, 2 gün tabiri caiz ise kepenk kapatıyor. Bu sistem arızası yılda en az 2 kez tekrar ediyor ama en iyi dijital banka ödülü almaya devam ediyor. Mesela o yıl yüzlerce personeli acımasızca kapının önüne koyan, mobbing yani psikolojik tacizin kralını yapan banka en mükemmel insan kaynakları ödülü alıyor. Daha da komik ödüller var. En iyi çağrı merkezi ödülü alan bankanın çağrı merkezine ulaşıp derdinizi anlatmanız imkansız. Sizi robot karşılıyor. Size yardımcı olabilmem için talebinizi birkaç kelimeyle söyleyiniz diyor. Siz 50 kere de söyleseniz sizi anlayamadım diyor. Ya da müşteri temsilcisine ulaşmak için 40 dereden atlamak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu banka en iyi çağrı merkezi ödülü alıyor. Daha bitmedi. En iyi KOBİ ödülü alan bankamız var. KOBİ'nin ocağına aldığı masraf ve komisyonlarla incir ağacı diken, çektiği 3 kuruşluk kredinin yanında 6 tane saçma sapan sigortayı zorla kesen banka var. Bu banka en iyi KOBİ bankası ödülü alıyor. Bu bankalar bu ödülü nasıl alıyor? Bunun yanıtını o bankaya ödül veren dergideki reklamlarda bulacaksınız. Ha, bir de reklam tarifesinde. Şimdi anladınız mı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın son gelişmelerini ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizi son haftada yaşanan önemli başlıklar ile açmak istiyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı Deniz Kuvvetleri Günü'nde kabul etmesi,
İslam İnkılabı liderinin Besiç Günü dolayısıyla Besiç üyelerini kabul etmesi,
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Meclisin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğini onaylaması ile ilgili paylaşımda bulunması,
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısının Lahey'de konuşması,
İslam İnkılabı rehberinin Irak Başbakanlığı kabul etmesi,
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi,
bilgi tabanlı şirketlerin ihracatının artması,
biyolojik silahların yasaklanması konvansiyonunda İran temsilcisinin konuşması
ve İran Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği Genel Sekreteri ile görüşmesi
son hafta içerisinde İran'la ilgili en önemli gelişmeler arasındaydı.
Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ordusu deniz kuvvetleri komutanlarını kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle deniz kuvvetleri komutanları ile görüştü. Görüşmede İran ordusu deniz kuvvetleri komutanı Amiral Şehram İrani de hazır bulundu. Ayetullah Hamenei, deniz kuvvetlerinin yeni teçhizatlarla donatılıp muharebe gücünün artırılması gerektiğini belirterek, ülke donanmasının uluslararası denizlerdeki görevinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
İran Silahlı Kuvvetlerine hitap eden Ayetullah Hamenei, silahlı kuvvetler ile hükümet ve diğer kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, işlerin iyi yönde ilerlemesine yardımcı olacaktır dedi. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin başka bir bölümünde tarihte İran denizcilik faaliyetlerine atıfta bulunarak İranlı denizcilerin İslam ve İran kültürü ile medeniyetinin dünyanın farklı bölgelerinde yayılmasında aktif rol oynadığını hatırlattı ve İran'ın kuzeyinde özellikle de güneyinde en uzun kıyı şeridine sahibiz fakat ülkede deniz potansiyelini değerlendirme kültürü ihmal edilmiştir. Bunun genel kültür haline gelmesi için çalışılmalıdır diye konuştu.
Geçen hafta Cumartesi günü İran genelinden gönüllü seferberlik teşkilatı Besiç üyelerinden bir grup İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ile buluştu. İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen görüşmede Ayetullah Hamenei gençlere konuşma yaptı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İslam dünyasının siyasi coğrafyasında Besiç güçlerinin seçkin bir konuma sahip olduğuna değinerek, Batı sömürgeciliği cephesi Batı Asya'ya özel bir yaklaşıma sahip çünkü bu bölge önemlidir. Batı sanayisinin tekerleklerinin hareketini sağlayan en önemli etkenlerden biri petroldür ve petrol bu bölgede var dedi.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında İran'ın ve Batı Asya'nın coğrafi ve jeopolitik özelliklerini açıklayarak İslam İnkılabı'nın komşu ülkelerdeki milletlerin gönüllerini harekete geçirdiğini hatırlatıp şu açıklamalarda bulundu. Amerikalılar İran'a saldırmadan önce İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliği olan komşu ülkeleri felce uğratmayı planladı. Bu planı Amerikalılar 2006'da ifşa edip önce Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali olmak üzere 6 ülkenin düşmesi gerektiğini ardından sıra İran'a geleceğini söylediler. İslam Cumhuriyeti Kuzey Afrika'ya hiç giriş yapmadı. Ancak Irak, Suriye ve Lübnan'da İran'ın siyaseti işlevli oldu ve bu siyasetin sonucu Amerika'nın söz konusu ülkelerde yenilgiye uğraması oldu.
İslam İnkılabı lideri Şehit Kasım Süleyman'ın fedakarlıklarına değinerek Hacı Kasım Süleyman'ın adı İran düşmanlarında öfke uyandırıyor. Çünkü düşmanın derin planlarını bozan İslam Cumhuriyeti siyasetinin bayrağı Hacı Kasım Süleyman'ın elindeydi ifadelerini kullandı.
İslam İnkılabı rehberi Besiç üyelerine tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi. Gönüllü seferber olarak kalın ve kendi kıymetinizi bilin. Düşmanınızı tanıyın ve zayıf noktalarını ve planlarını bilin. Çünkü düşman kendisini güçlü göstermeye çalışıyor. Ayetullah Hamine'yi bugün düşmanın en önemli yönteminin yalan söylemek olduğunu belirterek, yalan haber ve analiz veriyorlar, sahte öldürülme projesi yürütüyorlar. Düşman bugün yalan yaymaya çalışıyor, sizin göreviniz aydınlatma cihadıdır dedi. İslam İnkılabı rehberi açıklamasının devamında hazırlıklı kalın, habersiz kalmamak gerekir. Düşmanın yaptığı şeylerden biri de bir noktada gürültü başlayıp başka bir noktada asıl planı uygulamaktır. Ülke yetkilileri yurdun çevresindeki meselelere dikkat etmelidir. Bizim için Batı Asya, Kafkasya bölgesi ve Doğu önemlidir ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına ilişkin yasa tasarısının mecliste onaylanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına ilişkin yasa tasarısının mecliste onaylanması, Tahran'ın bölgesel, uluslararası ve ekonomik işbirliğini geliştirme ve Asya'ya bakış açısını güçlendirme konusundaki kararlılığının ve ciddiyetinin bir göstergesidir. Çok taraflılık yaklaşımı bu yüzyılın gerçeğidir.
İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılımına ilişkin yasa tasarısı İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda ele alındı ve mecliste bulunan 205 milletvekilinin olumlu oyu ile kabul edildi.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı İran'ın modern tarihte sistematik kimyasal silah kullanımının en büyük kurbanı olduğunu söyledi. Rıza Necefi, pazartesi günü Lahey'de düzenlenen kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesine üye ülkelerin 27. konferansında İran'a 1980 ile 1988 yılları arasında dayatılan savaş sırasında Alman ve Amerikan şirketlerinin Saddam rejimine kimyasal silah üretmesi için ekipman ve kimyasal maddeler verdiğini belirterek bu ülkelerin Saddam'ın suç ortağı olduklarını söyledi.
Necefi bu savaş suçunun faillerinin ve destekçilerinin adalet önüne çıkarılması gerektiğini ve bunun zaman aşımına tabi olmayacağını vurgulayarak üye devletlerin insan haklarına aykırı olan ve İran'ın eski kimyasal silah gazileri için gerekli ekipman ve ilaçlara erişimin engellenmesine yol açan İnsanlık dışı tek taraflı yaptırımları kaldırma taahhüdünü vurguladı ve İran'a yönelik bu insanlık dışı yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.
İran'ın kimyasal silah kurbanları 1980'lerde bir kez Saddam'a verdikleri bu silahların kullanımının kurbanı oldular ve 2020'lerde bir kez daha tek taraflı insanlık dışı yaptırımların kurbanı oldular. Necefi şöyle dedi, her türlü kitle imha silahına sahip olan Siyonist rejim bölge ve dünya barış ve güvenliğine yönelik en ciddi tehdittir ve Batı Asya'nın kitle imha silahlarından arındırılamamasının nedenidir.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ve yanındaki heyet Ayetullah Reisi ile görüşmesinin ardından İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile görüştü. Salı sabahı İran'a gelen Muhammed Şia Es-Sudani, İranlı yetkililer tarafından karşılandıktan sonra Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından İslam İnkılabı lideri huzuruna çıktı. İslam İnkılabı liderinin sözleri ise birkaç eksende değerlendirilebilir.
Birinci eksen, devrimin yüce liderinin Irak'ın istikrarı, ilerlemesi ve güvenliği için kararlı desteğidir. Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti ile 1500 kilometreden fazla ortak sınırı vardır. Bas rejiminin devrilmesinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'a yönelik kalıcı politikası istikrar, güvenlik ve ilerlemeyi desteklemek ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmektir. İslam İnkılabı rehberi, Irak Başbakanı Şia el-Sudani ile görüşmesinde Irak'ın ilerleyişini ve bu ilerleyişin İslam Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda olduğuna değinerek, "Bizim Irak'ın güvenliğine ilişkin görüşümüz şudur. Irak'ın güvenliğini bozmak isteyenlerin önünde göğsümüzü siper edeceğiz ve Irak'ı koruyacağız," dedi.
Devrimin liderinin açıklamalarındaki bir diğer önemli eksen, Irak içindeki grupların birlik ve beraberliğinin gerekliliğinin vurgulanmasıydı. Devrimin lideri açısından, Irak, doğal ve beşeri kaynaklar, kültürel, tarihi ve medeniyet geçmişi açısından en iyi Arap ülkesidir. Ancak bu arka plana rağmen Irak henüz istenilen konuma getirilememiştir. Yüksek ve gerçek konumuna ulaşmamıştır. İç ihtilaflar, Irak'ın son 20 yılda gerilemesinde ve gelişmemesinde önemli bir faktördü. Bu temelde devrimin yüce lideri, Irak'ın gerçek konumuna ulaşması için temel ihtiyaçlardan biri olan Irak içindeki grupların birlik ve beraberliğini vurguladı.
Ayetullah Hamenei'nin yaptığı açıklamalarda üçüncü eksen ise düşmanın Irak'a yönelik pozisyonunu ve olaylarını açıklamaktı. İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın kalkınmasını desteklerken bazı ülkeler temelde Irak'ın güvenlik ve kalkınmasını kendi çıkarları ile uyumlu görmemektedir. Bir yanda düşmanlar Irak'ta kimin ve hangi grubun iktidarda olduğunu merak ediyor, diğer yanda ise güçlü bir Irak'ı önemli bir rakip olarak görüyor. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi Sudan ile yaptığı görüşmede şuna dikkat çekti. Irak'ın ilerleyişin görünüşte belli olmayan düşmanları var.
İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarında bir şekilde en önemli eksen olan dördüncü eksen İran ve Irak sınırlarında güvenlik vurgusuydu. İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine saldırmak için neredeyse her zaman Irak'ın kuzey bölgelerinin sınırlarını kullandılar. Irak'tan İran'ın içine sızarak bu kargaşalarda rol oynayan terör grupları oldu. Irak hükümetinin bu ülkenin kuzey bölgelerinde üstlenmiş terörist gruplarla mücadeledeki eylemsizliği devrimin lideri tarafından eleştirildi. Irak Başbakanı Es-Sudani'nin anayasaya göre hiçbir tarafın İran'ın güvenliğini bozmak için Irak topraklarını kullanmasına izin vermediği sözlerini atıfta bulunan İslam İnkılabı lideri, "Maalesef Irak'ın bazı bölgelerinde bu yaşanıyor. Tek çözüm şudur, Irak merkezi hükümeti yetkisini bu bölgelerde yaymalıdır" hatırlatmasında da bulundu.
İslam İnkılabı rehberinin 5. eksenindeki vurgusu da iki ülke arasındaki özellikle de ekonomik alanda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerekliliğini oluşturuyordu. İki ülkenin ticaret hacmi mevcut durumda 12 milyar dolar ancak taraflar bunu 20 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştılar ki bu şu ana kadar ciddi bir şekilde takip edilmedi. Elbette Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları bu konuda engel teşkil ediyor. İslam İnkılabı rehberi Şia el-Sudani ile yaptığı görüşmede İran Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı arasında varılan anlaşmalara da işaret ederek geçmiş dönemlerde güzel müzakereler ve mutabakatlar yapıldı ama eylem aşamasına gelemedi. Dolayısıyla ekonomik işbirliği ve ticari mal mübadelesi ve demir yolu transiti başta olmak üzere tüm anlaşmalara göre hareket etmek zorundayız diye buyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar Türkiye ile Suriye arasındaki sınır gelişmeleri ve askeri çatışmalardaki son durumu ele aldı. Çavuşoğlu, Kuzey Suriye'deki gelişmeler hakkında Emir Abdullah Yan'a bilgi verdi. Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili kaygılarını anladıklarını belirten Emir Abdullah Yan, bu kaygıların giderilmesi gerektiğini vurguladı ve bunun gerçekleşmesi için iki ülke arasındaki güvenlik müzakerelerinin devam etmesi lazım. Askeri operasyonlar sadece sorunları çözmeye yardımcı olmayacak, aynı zamanda hasara yol açarak durumu daha da karmaşık hale getirebilir dedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile Türkiye arasındaki siyasi sorunların çözümü için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Görüşmeye ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ele alınmıştır denildi.
İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı, bilimsel kazanımların İslam ülkelerinde ticarileştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına vurgu yaptı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bilim ve teknoloji alanındaki üst düzey yetkililerinin İslam İşbirliği Teşkilatı 15 başlığıyla 2 gün süren toplantısında konuşan Peyman Salihi, elde edilen önemli kazanımlara değindi ve şöyle dedi. Sadece bilim üretimi ülkelerin ilerlemesine yol açamaz. İran'ın son birkaç 10 yıldır bilimin gelişmesinde önemli adımlar attığı bilimsel bulguların ticarileştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması gerekir.
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bilim ve teknoloji alanındaki üst düzey yetkililerinin OIC 15 başlığı altında 2 günlük toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi. Bu bilimsel etkinliğin açılış toplantısı cumartesi günü İslamabad'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Daimi Komitesi Sekreteryası'nda gerçekleştirildi ve üst düzey yetkililerin kapanış toplantısına İran Bilim Bakan Yardımcısı da katıldı.
İran'ın Cenevre'deki Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin 9. Gözden Geçirme Konferansı'ndaki temsilcisi Amerika yaptırım sistemini sözleşmeye ihlal ettiği için kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Dairesi Genel Müdürü Esedullah Işrak Cehromi, Cuma günü bu konferansta Amerika yaptırım sistemini yasa dışı ve gayrimeşru olarak nitelendirirken, işbirlikleri zedeleme ve engelleme sürecine sebebiyet vermesi dolayısıyla bu konvansiyonu da ihlal ettiğini duyurdu.
İran temsilcisi Siyonist rejimin bu sözleşmeye üye olmadığına işaret ederek uluslararası toplumun sözleşmenin evrenselliği için acilen harekete geçmesini, özellikle bu rejimi silahsızlanma anlaşmalarına katılmaya zorlamasını talep etti.
İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmesinde Tahran'ın diplomasi ve diyaloğu en iyi seçenek olarak gördüğünü vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti diğer seçenekler karşısında asla elini kolunu bağlamayacaktır dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili gelişmelere ilişkin ilkeli görüşünü açıklayarak, bu savaşın kökenini NATO'nun doğuya doğru genişleme politikasındaki yanlışlıkta değerlendirdi ve Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya silah gönderilmesini Batı'nın silah yardımını meşrulaştırmak amacıyla asılsız bir suçlama olarak değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için sürekli çaba gösterdiğini vurguladı ve Avrupa'da sürdürülebilir barış çağrısında bulundu. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki iç gelişmeleri de işaret ederek Amerika ve birkaç batılı ülkenin yanlış bilgiler kullanarak ve uluslararası mekanizmaları kasten suistimal ederek İran'da isyan ve terörü teşvik etme alanındaki eylemlerini anlattı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Reyhane, aile ve toplumda kadın.
Muhterem dinleyiciler, dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerin huzurlarınızdayız.
Bu hafta sizlerle İslam'da kadın ve annelik rolünü incelemek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde İslam'ın kadını alçak ve değersiz gören tüm batıl düşünceleri reddettiğini belirttik. İslam kızlara kendi iradeleriyle evlenme hakkı tanıdı ve onların evliliklerinin doğruluğunu bizzat rızaları olarak ilan etti. İslam kız çocuğa sahip olmayı utanç ve rezalet sebebi değil, üstelik sahibine cennete götüren bir servet tanıttı. İslam kadına kişilik ve hak kazandırarak yeni kuşakların yetiştirmesindeki kadının eşsiz rolüne vurgu yaptı.
Bir kadının şahsiyetindeki kendine has özelliği onun annelik ve insan yetiştirmedeki eşsiz rolüdür. Kadın öğretmendir ve her insanın doğduktan sonra girdiği ilk sınıf anne kucağıdır. Çocuk, sevgi ve şefkati onun kucağında öğrenir ve aile içinde doğru ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilince toplumdaki ilişkilerinde başarılı olabilir. Yaratılış sistemi, insanın yaratılışının başlangıcından itibaren ana rahminde ve insan yetiştirme görevini doğumdan sonra da insanı yetiştirme sorumluluğunu kadına vermiştir. Şüphesiz Allah, sıfatlarından biri olan eğitimi anneye emanet etmiş ve onu bu sıfata layık görmüştür. Gerçekten de eğitim vazifesinden daha ağır ve hayati bir vazife var mı? Ve bir insanın Allah'ın sıfatlarının tecellisini göstermesinde daha büyük bir şeref var mı?
Hiç kuşkusuz kadınların onları erkeklerden ayıran kendilerine has özellikleri vardır. Kadınlarda gebe kalma ve emzirme yeteneği onları her zaman anne rolünü kabul etmeye ve çocukla ilgilenmeye yönlendirir. Bir bebek için anne sütü en mükemmel ve eksiksiz besin olması ve her bebeğin birincil ihtiyacının annesinin yanında olmak olmasından dolayı anne çocuğuyla çok zaman geçirmeli ve ona bakmalıdır. Bu gerçeklerden hareketle İslam dini anne ve eş rolüne özel bir önem vermektedir.
Kadın rolü eş ve anne rolüyle iç içe olduğundan üzerine ağır bir sorumluluk düşer ve ruhunu, hayatını ve yaşamını bir uğurda feda eder. Anne sıcaklığı evi kaplayan ve sevgisinin ışığında çocukların büyüdüğü bir güneş gibidir. Bir anne acı ve ıstırap içinde olsa bile evini ve çocuklarını düşünüp kocasının ve çocukların iyiliğini ve rahatını kendi huzuruna tercih edecek kadar fedakardır.
Thank you. Bir kadının şefkatli ve ince duyguları onun annelik yapmasını ve çocuklarını yetiştirmek için uygun bir ruh haletine sahip olmasına sebep olur. Kadının varlığı aile içinde bir huzur kaynağıdır ve aile bireylerinin zor anları ve hayatın engebeli yollarında sığınağıdır. Alim Allah Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, varınızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığın ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
Anne ailede birliğin merkezidir. Annenin aileye armağan ettiği huzur tüm üyeleri için bir teşvik kaynağıdır. Bu sayede hem ailenin babası babalık görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır, hem de çocuklar sevgi dolu ve en az gerilimli bir ortamda yeteneklerini geliştirirler. Anne sevgisi çocukların bireysel ilişkilerinin daha iyi oluşmasına neden olurken, gelecekteki sosyal ilişkilerinin kalitesini belirler. Bir annenin eşine ve çocuklarına ifade ettiği sevgi, aile ortamında samimi bir atmosfer oluştururken herkes onun sayesinde büyür ve gelişir.
Anne şefkati kadının doğasında vardır ve her kadın çocuğu olmasa bile bunu tüm kalbiyle hisseder. Annenin sevgisi İslam'da da kutsal bir yere sahipken annenin de Allah katında yüksek bir konumu vardır. Bu konunun örneğini Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın hikayesinde okuyabilirsiniz. Bu hikayeye göre Hazreti Musa Firavun'un devlet memurlarının gözünden uzak, endişe ve korku dolu bir ortamda dünyaya gelmiştir. Fakat bu konunun uzun süre gizli kalamayacağı da belliydi. Hazreti Musa'nın annesi Firavun memurlarının bebeğini bulmaları halinde onu öldüreceklerinden endişe duyuyordu. Bu yüzden Kasas suresinin 7. ayetinde belirtildiği gibi Yüce Allah ona ilham ederek şöyle buyurmuştur. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik.
Musa'nın annesi kalbine inen ilhamla şaşırarak bebeğini denize nasıl atacağını şaşkınlık içinde düşünmeye, annelik duygusuyla nasıl baş edebileceğini düşünmeye başlamış. Fakat Allah'a itaat eden ve boyun eğen bir kul olarak Allah'ın emrine uymuştur. İster bu emir bebeğini denize bırakmak olsa bile. Bunun üzerine Musa'nın annesi bebeğini bir sandığa koydu ve suyun üzerine bırakarak yüzmesine izin verdi. Sandık Firavun'un sarayının yanına gelince Firavun'un eşi sandığı gördü. Firavun ile uzun yıllar evli kalmasına rağmen bebeği olmayan Firavun'un eşi bebeği görünce çok sevindi. Kasas suresinin 9. ayeti uyarınca Firavun'un karısı şöyle dedi. Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi.
Tahran Radyosu.
Böylece Asiye Allah'ın isteği ve iradesiyle Musa'yı öldürülmeye götürecek olan muhafızların elinden kurtarmış ve Firavun'un askerlerinin onu öldürmesine izin vermemiştir. Ve böylece Yüce Allah apaçık ayetlerinden birini dünyanın gözleri önünde bir kez daha ortaya koymak için Firavun'un eşinde çocuk sahibi olma arzusunu alevlendirdi. Evet, Yücel'de bu iki örnekte annelik şefkatine gözler ürene sererek onun iradesinin tüm iradelere üstün olduğunu göstermiştir.
Değerli dinleyiciler, Reyhane, Aile ve Toplumda Kadın başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Gelecek hafta Kur'an-ı Kerim'deki örnek kadınlar hakkında daha fazla sizlerle konuşacağız.
Sizlerden ayrılmadan önce programınızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğiniz, programlarımızı da www.parsuri.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sırbistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İran, Balkan bölgesi ülkeleriyle ilişkilerin genişletilmesini memnuniyetle karşılıyor. İran Petrol Bakanı Cemal Oğuzci, petrol ihraç eden ülkeler örgütünün 185. toplantısı ve 34. OPEC Plus Bakanlar Toplantısının video konferans şeklinde gerçekleştirmesinden toplantının en önemli gündemini açıkladı. İran Kültürel Miras Turizm ve Sanatları Bakanı Kadim Medeniyetler Meclisi üye ülkelerine işbirliği, dayanışma ve kültürel ve diplomatik çabalar çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Bahadur Cehromi, düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti'ni gerçek değilmiş gibi göstermekte ısrar ediyorlar dedi. İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Müdürlüğü Güvenlik Güçlerinin ülkeyi terk etme teşebbüs etmesinden önce Miris Rıza Destani'nin öldürmesine karışan iki kişinin tutuklandığını belirtti. İran Bilim Bakanlığı, İran dünyanın en yenilikçi 53. ülkesi olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO son raporunda İran'ın tahıl üretimini 21 milyon tona ulaştığını bildirdi. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, ülkenin sınır muhafızlarının İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye ile sıfır sınır noktalarında konuşlandırıldığını duyurdu. Irak haber kaynakları, Musul'daki Türk askeri üssü Zelikan'a 8 Grad roketinin isabet ettiğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini yeniden tesis etmeye çabalarını açıkladı. Pentagon yetkilileri, Amerika'nın yeni yıl bütçesinde ödenek sıkıntısı yaşıyor ve bu konunun Ukrayna'ya silah gönderilmesinde etkili bir faktör olacağı söyleniyor. Filistin direnişi, Filistinlileri Filistin topraklarından çıkarmak isteyen Siyonist rejimin radikal müstakbel bakanı Itmar Ben-Guer'e suikast düzenlemekle tehdit etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.